Ayrım 36, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 328. Benlik davam bitti. Yüreğimi, kafamı, elimi, ayağımı, can otağımı dağıttım. Bu benimdir diyeceğim hiçbir şeyim kalmadı. Hacı sürünerek girdiği daracık yerde kısa saplı kazmasıyla durmaksızın ve konuşmaksızın 2 saat çalıştıktan sonra kafasını sol kolunun üzerine koyarak damarlara inen kazma seslerine kulak verdi. Domuz damcılar gelmemiş, kazılan yerlerin göçme tehlikesi artmıştı. Şirketin koyduğu kesenecilik usulü tüm kazmacıları zorluyordu. Kaya gibi sert bir kömür damarında çalışan 3 kazmacının yevmiyelerini alabilmeleri için bir günde 20 araba kömür çıkarma zorunluluğu kazmacıların iş gücünü kısa zamanda tüketiyor, onları hastalardan, sakatlardan ve yarı delilerden oluşan ürpertici bir topluluğa dönüştürüyordu. Sabahtan beri toplam 18 arabayı tamamlamışlardı. İş bitimine az kalmıştı. 2 araba dolusu kömür kazmak zorundaydılar. Endişe içinde olmasına rağmen birkaç saat sonra 1 aylık tatilleri başlayacağı ve huriyelerini alıp köylerine gidecekleri için keyifliydi. Ter ve toz karışımından oluşan akıntı alnından kaşlarına sızmış, gözlerini kan çanağına çevirmişti. Kaya çatlağında sıkışıp kalmış bir kurbağa gibi güçlükle soluyordu karanlığı. Hava azalmış, kör nefes yine tüm dehşetiyle gelip çöreklenmişti ayağa. Ayrıntıları, önemsiz sesleri büyük bir ciddiyetle dinlemeye koyuldu yeniden. Recep emmiden peş peşe yükselen öksürüklerin epey bir süredir kesilmiş olduğunu fark etti birden. Küfecilikle geçen savaş yılları hep bu öksürüklerin ağırlığı altındaydı. Nasıl olmuş da kesilmişti bu öksürükler? Çalıştığı damarda uyumuş muydu yoksa Recep emmi?
Ben sustum, siz de sustunuz.
Nasuh'un cılız ve acılı sesi geldiği andan, ''Benim dizim kötü.''
''Bir şey olmaz, kazmacının dizi dertsiz olur mu? Recep emmi sen nasılsın?''
''Hayırdır inşallah, öksürüklerin kesildi.''
Her ikisi de ince damarda yan yatarak çalıştığını sandıkları Recep emmiden gelecek cevabı beklemeye koyuldu. Nasuh'un içine kurt düştü, lambasını alıp karanlığından çıktı. Recep emminin çalıştığı kurt ağzına baktı. Lambası yana doğru yapmıştı ve görünürde hiçbir kıpırtı yoktu. Nasuh yaklaştı hafif eğilerek, ''Recep emmi'' diye seslendi. ''Ne oldu, uyudun mu yoksa?'' Soruyu karşılayan sessizlik esrarengiz çağrışımlara yol açtı. Nasuh Recep'in hayatta çalışırken uyumadığını ve her türlü sese karşı duyarlı olduğunu çok iyi bildiği için korktu. Diz çöküp sarstı ihtiyar kazmacıyı. ''Recep emmi ne oldu sana Recep emmi? Bayıldın mı?'' Emektar kazmacının karınca gibi çalışırken ölmüş olabileceğini aklından geçiren hacı çalıştığı yerden emekleyerek çıktı. İçi gaz ve kuşkuyla dolmuştu. Yeni evlendiği karısının sakın kaçma diyen hayali olmasaydı çoktan kaçmıştı. Lambasıyla birlikte Recep emminin yanına geldi.
''Herif ölmüş'' dedi Nasuh.
''Ağzını hayra aç, Recep emmi ölmez.'' diyerek diz çöktü hacı, kulağını ölünün kalbine dayadı.
Ocak karanlığının akıp kalpte toplandığını sandı o an. Kafasını kaldırdı, sessiz sessiz ağlamaya başladı.
''Doğru, ölmüş, Recep emmi ölmüş, bize bir şey sormadan ölmüş, bizden hiç yardım istemeden ölmüş.''
Hacının ağlayışına Nasuh da katıldı sessizce.
''Bizi üzmeden öldü. Öleceğini söyledi bu sabah. Huriyesindeki yiyecekleri de yemedi. Bize bıraktı. Bize hep iyilik etmek istedi. Öleni sırtladı, yaralananı sırtladı. Yerin dibinden yerin üstüne çıkardı.
Kendini çok tehlikeye attı.'' diye sözü Nasuh'tan aldı hacı. ''Çok adam kurtardı. Herkese babalık yaptı. Katırlara da babalık yaptı. Merhametçi oldu, domuz damcı oldu, lağımcı oldu, tesviyeci oldu, seyis oldu, tulumbacı oldu, her şey oldu.'' Hacı birden sustu. Ölünün başında ağıt yakarcasına konuşmanın zamanı değildi. Dizlerine dayanarak Recep emmiyi omuzlarının altından tuttu.
''Ayaklarından tut, buradan çıkarmamız lazım.''
Söyleneni anında yaptı Nasuh. Ayaklarından tuttu. Usul usul çıkarmaya başladılar cesedi.
Oluk dar olduğu için çıkışı zor oldu biraz. Kafası ve elleri kömür ve moloz parçalarına sürtüne sürtüne çıktı. İki tahkimat direğinin arasındaki açıklığa getirdiler. Hacı lamba ışığında ölünün gözlerini kapatırken, ''Sen git çavuşlara haber ver.'' dedi. Nasuh lambasını aldı, koşturarak ayaktan ana galeriye çıktı. Katıra çarptı, sendeledi. ''Recep emmi öldü.'' diye bağırdı. Bu ara hacı kazmasının demiriyle islim borusuna vurmaya başladı. Madenciler dipten gelen sarsıntıları dinleyen tavuklar gibi dikkat kesildiler ilkin. Sonra kazmalarını alıp felaket noktasını anlamak için ana galeriye çıktılar. Haber bir anda yayıldı ocaklara. Galeri karanlığı lamba ışıltılarıyla parçalandı. Ölünün bulunduğu ayak madencilerin baskınına uğradı bir anda. Kurtarma ekibi geldi, ölüyü alıp götürdü. Çavuşlar madencileri sakin olmaya ve işbaşı yapmaya çağırdılar. İşin bitmesine az bir zaman kalmıştı zaten. Ölü birkaç saat maden idaresinin önünde bekledi. Sonra dört tekerlekli bir at arabasına yükleyerek doğruca Ereğli'deki hastaneye götürdüler. Karısı Dürdane'ye haber verdiler. Dürdane kendi kendine mırıldanarak hastaneye geldi. Hastane görevlileri Dürdane'yi ölüm nedenini anlamak için ölüyü kontrolden geçiren Ereğli şirketinin Rum doktoruna götürdüler. Doktor Dürdane'yi saç baş dağınık bir şekilde karşısında görünce Paris'teki öğrencilik yıllarını anımsadı. Kaş kemerinin altına sıkıştırdı, monokulini çıkardı, acıyı yürekten paylaşan bir edayla ''Başınız sağ olsun hanımefendi'' dedi. ''Üzüntünüzü tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Kocanızın cesedi üzerinde yaptığım inceleme sonucunda bazı tespitlerde bulundum. İlk başta kocanızın çok yaşlı olduğunu, hatta madende çalışamayacak derecede yaşlı olduğunu ve solunum yetmezliğinden dolayı vefat ettiğini öğrendim. İkinci olarak kocanızın sol kaburgalarında bir kurşun yarası dikkatimi celbetti. Kurşunun nerede olduğunu merak ettim ama ne yazık ki bazı yaralı askerlerde olduğu gibi kurşunu tespit edemedim. Bu yaranın kocanızın ölümü üzerinde hatırı sayılır bir etkide bulunduğunu söyleyebilirim. Kocanızın bu yarayı ne zaman aldığını öğrenebilir miyim acaba? Kocanızın sözcüğüne kafayı takan Dürdane doktorun kırçıllaşmış teke sakalını süzerken ''Bir boş insan bulsam da içine girsem'' diye iç geçirdi. ''Benim yaşlı herifim bana kocalık yapacağına yaşına başına bakmadan eline tüfengi aldı, gavurun askeriyle müsaademeye girdi. Neymiş? Ben Bender Ereğli'yi bunlara çiğnetmem, karşı durana yardım eder, her ne ihtiyacı varsa görür rahatlatırım.'' Üç gün üç gece müsaademe etti, sonra vuruldu. Kanının yarısı aktı, mecalsız kaldı. Ayakta duracak halde değildi köpek soyu. İçimde bir yara var dedi. Gökte ne kadar yıldız varsa senin içinde de o kadar yara var dedim, inandı. O haliyle gitti madende çalıştı. Çalışma, ölürsün dedim. Evde kal, bana hizmet et biraz dedim, dinlemedi. Evde kalırsam yevmiyemi keserler dedi. Gitti kaç ay çalıştı bilmem. İnceldi, sarardı, buğday sapına döndü. Kaç kere düştü. Sonunda öldü, ben ortada kaldım. Bana kim bakacak? Bu dünyada başka bir Recep yok. Recep büyük insandı. Aynı şeyleri konuşurdu hep. Kendisine çok benzerdi. Ben Recep'i dinlemezdim. Aynı şeyleri söylerdi hep. Ama insanlar Recep'i can kulağıyla dinlerdi. İnsanlar onu can kulağıyla dinlerken ben onun değişik güzel şeyler söylediğini sanırdım. Söylemezdi. Gene de ben ona acır söylediğini sanırdım. Bana tembel derdi. Tembellik kolay değil hekim efendi. Bu fani dünyada tatili olmayan ciddi bir iş varsa o da tembelliktir. Ben kendimi bildim bileli hiç tatil yapmadım. Kadın ağlayarak duvarın dibine çöktü. Ağlayışının etkisini anlamak için başını kaldırınca doktorla göz göze geldi. Doktor kadının acıdan küçülen ve kendi renklerini yiyen gözlerini sempati ve acıyla izledi. Dürdane doktorun Recep'e ağlamadığını anlayıp kendisine iyi gözle bakmayacağından korktu. ''Benim bu ölüyü Zonguldak'a götürmem lazım, hekim efendi'' diye sürdürdü. ''Cebeli'nin yanına gömmem lazım. Cebeli her zaman söylerdi. Ölmeden evvel de söyledi. Kendi kulağımla duydum. Cebeli dedi ki beni Recep'le gömün dedi. Recep'in yüreğinde hem ocaklardan hem de kadınlardan aldığı bir ateş var dedi. Bana bir katır bul efendi. Recep katırı çok severdi.
Onun ölüsünü katına yükler de Zonguldak'a götürürsen çok sevinir.
Ben bir bakayım diyerek ayrıldı doktor.
Dürdane ağlarken yüzü tanınmayacak şekilde yanmış, Grizo emeklisi tek gözlü yaşlı bir adam geldi. Ağlayışı hüzünle dinlemeye koyuldu. Gördüğü her ağlayanı Grizo malülü veya Grizo'da yakını ölmüş bir insan sanan ihtiyar, olayın ne olduğunu sormadan herkese yaptığı gibi başından geçenleri harfi harfine anlatmaya başladı.
Ağlama kızım, madendir bu, her şey olur. Ben de aynı felaketi yaşadım. Kör nefes lanetini topladı, bir patladı. Patlamanın şiddetinden asansör kafesi parçalandı. Vurdu kuyunun yanına çakıldı. Bal yemezin Yusuf'la Çalıkoğlu Mahmut öldü. Ben yukarıda kuyunun kıyısındaydım, yüzüm yandı. Bir gözümü zor kurtardım. Sonra kurtarma ekibi geldi. Hepsinin yüzünde zehirli gaz maskesi vardı. Yanlarında eski bir vagon çanağı getirmişlerdi. Çanağı asansör alatına bağladılar, içine bindiler. Kılavuz ipleri olmadığı için çanak dumanlı gazlı, sıcak kuyunun dibine nazlana nazlana indi.
Adamın anlattıklarını yarım kulakla dinleyen Dürdane ayağa kalktı. Adam güzel bir şey karşısında şaşkınlaşıp, günahının ve cehaletinin gücünü hissedenler gibi kafasını önüne eğdi. Allah'ın dul kalan güzel kadınları koruyamadığını düşündü.
''Benim şimdi insana değil katıra ihtiyacım var efendi.''
Efendi anlamadı Dürdane'yi. Dürdane duyulup anlaşılmadığını sezdi. Yaklaştı, yakından dikkatlice süzdü efendinin yüzünü. İçinde yer yer kırmızı nar tanelerinin bulunduğu nar kabuğunun içine benzetti yüzdeki Grizo'yu. Ormanda ayı tarafından suratı hurdaş edilen sağır adam bu değil miydi? Ömrü boyunca nerede ağzı kıpırdayan, yani konuşan bir adam görse yanındakine hemen ''Ayıdan mı bahsediyor?'' diye soran o garip adam bu muydu yoksa?
''Patlamada ölen kocanın yüzü yandı mı kızım?''
''Ömrü yandı, iki dünyası yandı, ben yandım.''
Adam bir şey anlamadı. Durdu, düşündü, esnedi. Güzel kadınları hiçbir zaman anlayamayacağını anlayınca ayrıldı oradan. Güzelliği bu dünyada bela haline getiren şey neydi acaba? Döndü bir kere daha baktı Dürdane'ye. Başını iki yana sallayarak uzaklaştı. Adamın uzaklaşmasından az sonra doktor geldi. Yanında hacı ile Nasuh vardı. Dürdane kocasının genç iş arkadaşlarını, Cemal'in ve Neşat'ın oğlunu görünce yalnızlık duygusundan sıyrılarak gülümsedi. Koştu, savaş yıllarında tanıdığı iki delikanlıya sarıldı. Doktor yarattığı eseri seyreder gibi zevkle seyretti sarılışları.
''Şimdi beni iyi dinle hanımefendi.'' dedi. ''Kocanı alıp götürmen için bir kağnı arabası ayarladım. Cesedi bu iki delikanlının yardımıyla alıp götürebilirsin Zonguldak'a. Zaten bunları da tanıyorsun. Kocanın iş arkadaşlarıymış. O tarafa gidiyorlar.''
Cesedi kağnı arabasına yükledi iki delikanlı. Zonguldak yoluna koyuldular. Yol çamurluydu. Tek tük kar serpiştiriyordu. Dürdane kağnıyı yayan arkadan izliyordu. Madene giden ve madenden gelenlerle karşılaşıyorlardı. Ölünün örtüden çıkan çarıklı ayaklarına bakan yolcular, başınız sağ olsun dedikten ve peş peşe sorular sorduktan sonra, dikkatli olun, bu havalide bir Rum çetesinin dolaştığını duyduk diye uyarmaktan kendilerini alamıyorlardı. Zonguldak'a yaklaştıklarında Dürdane'nin kendi kendine konuşmaları iç sesten dış sese dönüşerek arttı.
Doğdu, çalıştı, öldü. Önünde bir şey götürmedi. Arkasında bir şilte bıraktı. Şilte de bir zaman sonra çürür, toprağa karışır. Arkasında bir şey kalmaz. Çalışmasaydı arkasında ne bırakırdı? Belki vakti olur bir iyiliği bulur, onu insanlarla tanıştırırdı. O yaşta gitti, gavurun askerine kurşun sıktı. Ömründe kimsenin burnunu kanattı mı? Kanatmadı. Arkasında haram mal da bırakmadı. Haram mal haram malla dalaşır, insanlar dalaşan haram malların ayakları altında ezilir. Ama o sağken herkes rahatsızdı, herkese yardım edip rahatlatmak istedi. Herkes kendi gücünü, kuvvetini unuttu. O öldü, herkes kendi gücüne, kuvvetine kavuştu, rahatladı. Kadınlar da rahatladı.
Kaan'ın sağında Recep Emmi'yi hayal ederek yürüyen hacı, hakkını yememek lazım dedi. Rahmetli sıkıntıda olan kadınları da rahatlattı.
O öldü, dünya rahatladı diye sürdürdü Dürdane. Bundan sonra herkes kendi kendini rahatlatır. Bir dünya olsa da kimse kimseye yardım etmese, herkes kaç senedir birbirini öldürdü, yardımlar çoğaldı. Yardım isteyen insanın halini görmekten korkarım. Recep gördüğü her insanı yardıma muhtaç sandı. İnsanın insana ihtiyacı çoğaldı, devir kötüye gitti. Ermeniler sürüldü, kalanlar da korkudan kaçtı gitti. Sıra Rumlara geldi. Geçenlerde Zonguldak'tan Hamsi Ali geldi. Rumlardan 99 haneyi sürmüşler. Geride kalanları da sürerler. Yakında beni de sürerler. Ben zaten kendimi sürdüm. Kafamı ayırdım gövdemden. Kimseye yardım etmem. Recep bana çok hizmet etti. Hizmet ettikçe ben hizmet istedim. Sonra baktım ki ben bir cesedim. Benden bir bok olmaz. Tuttum secde ettim kendime. Her şeyimi sürdüm. Yüreğimi, kafamı, elimi, ayağımı, can otağımı dağıttım. Orta yerde bu benimdir diyeceğim hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi rahatım, benlik davam bitti.
Zonguldak'a akşama doğru girdiler. Yolun sağında ağaç kazıkların üzerinde kurulmuş dumanı tüten bir kahvenin önünde, çeşitli cephelerden gelen gazilerin oluşturduğu küçük bir sohbet topluluğunun önünden geçtiler. Evlerine gitmek için dışarı çıkan gazi topluluğu ölüyü görünce sustu. Topal, tek gözlü, tek kollu, iki büklüm insanlardan oluşan topluluğu dikkatle süzen Dürdane.
İnsanların yarısı öldü, yarısı da sakat kaldı dedi. Koldan sakat, bacaktan sakat, gözden sakat, kafadan sakat. Çok şükür dağıldım, hiçbir azamdan azat oldum.
Sesini varlık aleminden çekilmiş, hiçleşmişçesine kıstı.
İnsanlar öldü, sakatlar çoğaldı, ekmek küçüldü.
Nasuh söylenenleri birebir yaşayarak yutkundu. Ocaklarda kaynayan hiçbir tencerenin insanları doyuracak güçte olmadığını düşündü. Ard ayaklarının üstünde yürüyen boz bir ayı gibi kanıya yavaş yavaş yandan yaklaşan gürgenli Kambur Hamza, cesedi ve ceset sahiplerini ceset görmekten kanıksamış ve çok bilmiş bir havayla izlerken,
''En iyisi boşaltma yükleme işinde çalışmaktır.'' diye başladı. Yer altına indin mi ya göçükten gidersin ya kör nefesten. Ben 30 sene çalıştım hiçbir şey olmadı. İskelelerden, oluklardan, salapuryalara, mavnalara, onlardan da büyük vapurlara kömür taşıdım. Hem de sırtımda taşıdım. Benim sırtımdaki küfeyi bütün iskeleler, oluklar tanır. Çamlı, Kofalı, Kandilli tanır. Alacağızı, Kireçlik, Öküşne, Domuz İni tanır. Gürgen tanır. Kasap Tarla, İnceviz, Zonguldak tanır. Benim sırtımdaki küfeyi başka nereler tanır? Kapuz, İnazı, Kilimli tanır. Çatalazı, Amasra.
Yeter! Diye bağırdı Dürdane. Ölüyü rahat bırak. 30 yıl çalışmışsın, bir kambur kazanmışsın. Kimsin, neyin nesisin, kimin fesisin bilen yok.
Hamza dayı ben bilirim dedi hacı. Fukara bir insandır. Kapı kapı dilenir, herkes yardım eder ona. Hamza'nın suç işlemişçesine susarak kanıyı sessizce izlemesi Nasuh'ta acıma duygusu uyandırdı. Başını çevirip ikinci kez Hamza'ya baktı. Onun kanıyı ölünün gömülmesi işine yardım etmek için izlediğini düşündü. Ondan yana birkaç güzel söz söyleme ihtiyacı duydu.
Kapı kapı dilenir ama başkalarına da yardım eder.
Fener Mahallesi'ni geçtiler. Ölüyü ağlama sızlanma merasimi içinde akrabalarına teslim ettiler. İlkin hacının deniz kıyısındaki evine gittiler. Hacı yeni evlendiği karısına sarılmak için odasına girdi. Babası Neşat belinden yatıyordu. Recep emminin öldüğünü duyunca İlkin inanmadı, sustu. Madende ilk kez işe başlayan bir çocuk gibi ağlamaya başladı sonra. Hacının küçük kardeşleri sustu. Anaları Dudu da ağlayışa katılınca Dürdane,
''Kalk Nasuh, beni Cemal'in evine götür.'' diyerek ayağa kalktı.
Israrlara aldırmadan çıktı evden. Nasuh hemen peşine takıldı kadının.
İnşallah uzak değil babanın evi.
Yakın yakın.
Karanlığın ölüleri, sakatları ve dilencileri çoğalttığını, dünyayı çok daha çekilir hale getirdiğini hissetti. Her insan dünyadaki insanların sayısı kadar dert sahibiydi. İnsan dert doğurmayı, mutluluk doğurmaktan daha çok seviyordu. Karanlık insana kendini dinleme fırsatını tanıyordu. İnsan karanlığı dinliyor ama kendini dinlemiyordu. Recep öldü. Recep'in ölümünü kimse fark etmeseydi, bir karıncanın ölümü gibi sessiz sedasız olsaydı, Recep bu dünyanın haberi olmadan ölüp gitseydi. derin düşünceler içinde Nasuh'u izlemekten vazgeçip işemek için sağa saptı. Rus bombalamalarından kalma bir infilak çukuruna düştü. 7 kat yer altında tutuşan kömürün insana susadığını, onu ısrarla kendisine doğru çektiğini sandı. Uçkurunu çözdü, rahat rahat işedi çukura. Dürdane'yi ilkin Rukiye karşıladı. İçeride Cemal'in büyük oğlu Hurşit'le halası Anşa vardı. Rukiye, Cemal'in yakında Laz Emin'le birlikte Batı cephesinden Zonguldak'a döneceği haberini aldığı için sevinçliydi. Bu sevinç az sonra Nasuh'un açıkladığı ölüm haberiyle acıya dönüştü. İnsanları, acıma duyguları anında daha iyi okuyan Dürdane rahatlar gibi oldu. Acıyan insanların giderek çoğaldığını düşündü. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 336.